Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, 1. Timoteos'a mektup 5. bölüm 17. ayete geldik. 5. ve 6. bölümler görevlilerle ilgilidir. Bu bizi alıp kilise yaşamının karmaşasına götürür. Burada romantik bir durum yoktur, son derece gerçekçidir. Timoteos'un ilişkilerinde ilk tartışılan yaşlılardır. 1. ayette, kendinden yaşlı olana çıkışma, onu babanmış gibi öğütle diyor. 2. ayette de gençlere kardeşin gibi, yaşlı kadınlara annen gibi, genç kadınlara tam bir ruhsal paklıkla kız kardeşin gibi davran diyor. Burada Timoteos'un gençlere nasıl davranması gerektiğini belirtiyor Paulus. Gerçek anlamda kimsesiz dullara dula yaraşır saygıyı göster diyor 3. ayette. Saygı göstermek çok ilginç bir sözdür. Orijinal metinde bir şeye bağlı olmak düşüncesini içerir. Ama diyor 4. ayette, bir kadının çocukları ya da torunları varsa bunlar ilkin kendi ev halkına tanrı sayar tutumla davranmayı ve büyüklerine borçlu oldukları karşılığı vermeyi öğrensinler. Çünkü Tanrı'nın önünde beğenilir tutum budur. 5. ayette, gerçek anlamda dul olan kimsesiz bir kadın umudunu Tanrı'ya bağlamıştır. Gece gündüz dileklerde bulunur, sürekli dua eder. Zevki için kendini harcayan dul kadın ise yaşarken ölüdür diyor 6. ayet. 7. ayette, suçlanmamaları için bunları buyruk niteliğinde bildir. Akrabalarını, özellikle de ev halkını düşünmeyen kişi imanı yatsımış olur. Bir imansızdan beterdir o 8. ayet. 9 ve 10. ayetlerde adı deftere geçirilecek dul kadının 60 yaşını aşmış olması gerekir. Bunun yanı sıra bir tek erkekle evlilik yaşamı geçirmiş de olmalı. İyi işler yaptığı başkalarınca kanıtlanmalı. Çocuklar yetiştirmiş mi? Konukseverlilik etmiş mi? Kutsal yaşamlıların ayaklarını yıkamış mı? Acı çekenlerin derdini hafifletmiş mi? Kısacası iyilik etmek için elinden gelen her şeyi yapmış mı? 11-12. ayetlerde genç dulların adını deftere geçirme diyor. Çünkü doğal istekleri Mesih'e bağlılıklarına baskın çıkınca evlenmek isterler. Böylelikle önceki bağlılığı boşa çıkardıklarından yargılanmaya düşerler. 13. ayette öte yandan kendilerini aylaklığa da alıştırır, ev ev dolaşırlar. Yalnız aylak değil boş boğaz olurlar, herkesin işine burnunu sokar, kendilerine düşmeyen sözler söylerler. Bundan ötürü genç dulların evlenip çocuk yetiştirmelerini, evlerini yönetmelerini öneriyorum. İmana karşı direnenlerin kötülemelerine olanak bırakmamalarını önemli öğütlerim. Çünkü bazı dullar şeytanın ardı sıra gittiler bile. İmanlı birinin dul kalmış yakınları varsa onlara yardım elini uzatsın. Kilise topluluğuna yük olunmasın. Öyle ki kilise topluluğu gerçek anlamda dul olanlara yardım edebilsin. Şimdi 17. ayete geldik. 1. ayetten 16. ayete kadar olan kesimin yorumunu daha önceki programımızda yapmıştım. Şimdi 17. ayete geliyoruz. Yöneticilik görevini gerektiği gibi yürüten ihtiyarlara çifte onur yaraşır. Özellikle de tanrısal sözü bildirip öğretmeye emek verenlere. Paulus ilk olarak topluluğu iyi yöneten ihtiyarların iki kat onura, saygıya layık görülmesi gerektiğini belirtiyor değerli dinleyicilerimiz. Ancak söz konusu olan kontrol, denetim değil, örnek olmalıdır. Böyle ihtiyarlara iki kat saygı gösterilmelidir. Saygı, maddi yardımı da içine alır. İki kat saygı ile iki durum kastedilir değerli dinleyicilerimiz. Birincisi, yaptığı iş nedeniyle Tanrı'nın topluluğundan saygı görmeye layıktır. İkincisi de eğer tüm zamanını işine veriyorsa, maddi yönden de desteklenmesi gerekir. Tanrı sözünü duyurmak ve öğretmek için emek verenlerin çoğu normal bir işte çalışacak kadar güçleri ve zamanları kalmaz. Ve Tanrı'nın sözünü duyurmak, sürüyü inanlılar topluluğunu beslemek için kişiye tam zaman gereklidir ki o zaman da bu ihtiyarı ya da bu çobanı desteklemek gerekir. İki kat saygının ikincisi, önderlerin hizmetine yaraşan ve gereken karşılığı vermekten beri durmamaktır. Bu bir sonraki ayette ikinci yasadan bir alıntıyla belirtilmektedir. Çünkü diyor 18. ayette kutsal yazıda şöyle deniyor: harman döven öküzün ağzını bağlamayacaksın. Bunun yanı sıra şunu buyuruyor: emekçiye karşılığı yaraşır. Burada ihtiyarların yaptıklarının karşılığını alması gerektiğini kanıtlayan iki ayet veriliyor. İlki Tesniye 25:4, ikincisi de Luka 10. bölüm 7. ayettir. Pavlos eski ve yeni antlaşmadan birer ayet alıp yan yana koymakta ve her ikisine de kutsal yazı şeklinde göndermede bulunuyor. Burada da Pavlos'un eski ve yeni antlaşmayı aynı değerde kabul ettiği açıkça anlaşılır. Bu ayetler harman döven öküzün yiyecekten mahrum bırakılmaması gerektiğini öğretir. İşçi de yaptığının karşılığını almaya hak kazanır. İhtiyarlar için de durum böyledir. Fiziksel olarak çalışmıyorlar olsa da Tanrı'nın topluluğunun desteğini almaya layıktırlar. Emekçiye karşılığı yaraşır sözü çok ilginçtir. Aynı ilkeyi İsa Mesih öğrencilerine konuşurken kullandı. Bu söz o dönemde genel kullanım olmuştu. İki ya da üç tanık ağzından kanıtlanmadıkça bir ihtiyara karşı hiçbir suçlamayı kabul etmeyesin. 1. Timoteus 5, ayet 19. İhtiyarlar toplulukta belli bir sorumluluk taşıdıklarından şeytanın saldırısı için hedef haline gelirler. Bu nedenle Tanrı'nın ruhu da sahte suçlamalara karşı onları korumak için koruyucu önlemler alır. Getirilen ilkede bir ihtiyara yöneltilen suçlamanın iki ya da üç tanık tarafından doğrulanmadıkça herhangi bir ceza yoluna gidilmemesidir. Aslında bu ilke topluluktaki her birey için geçerlidir. Ne var ki ihtiyarların, önde olanların, çobanların iftiraya daha fazla maruz kalması söz konusu olduğu için bu ilke burada tekrar vurgulanmıştır. Bu ilkeye dikkat edilseydi değerli dostum, günümüzde topluluklarda gördüğümüz dedikodu, yanlış anlama ve sürtüşmeler olmazdı. Pavlos, vaizin ve kilise üyelerine karşı bir suçlama varsa bunu tanıkların önünde kanıtlayabilmeliler diyor. Önemli olan konuşmadan önce emin, hem de %100 emin olmaktır. Bildiğiniz bir şey varsa skandal oluşturmak yerine uygun kişilere gidip sorunu çözmeye çalışmalısınız. Her suçlama birden fazla tanığın önünde yapılmalıdır. 1. Timoteus 5 ayet 20. Günah işleyenlere gelince onları herkesin önünde payla, öyle ki öbürlerinin de gözü korksun. Topluluğun adını lekeleyecek şekilde günah işlediği anlaşılan bir ihtiyarın ve vaizin herkesin önünde azarlanması gerekir. Sorun, bunu başkalarının önünde yapılıp yapılmayacağıdır. Kanımca topluluktan biri günah işlediğinde bu durum herkesi ilgilendirmiyorsa olayı açığa çıkarmanın ve herkesin önünde itiraf etmenin gereği yoktur. Ancak bir kişi toplulukta lider konumundaysa ve günahıyla zarar veriyorsa olayı açığa çıkarmak gerekir. Hatta onu üyelikten bile uzaklaştırmak gerekebilir. Liderlerin yaşamındaki, çobanların yaşamındaki ya da ihtiyarların yaşamındaki günah topluluğa çok zarar verebilir ve Pavlos, değerli dinleyicilerimiz, yapılması gerekeni açıklıyor. Tanrı'nın, Mesih İsa'nın ve seçilmiş meleklerin önünde seni öğütlerim. Hiçbir ön yargıya, hiçbir yan tutuculuğa kapılmadan bu kuralları uygulayasın. 21. ayet. Yerel toplulukta disiplin ile ilgili konularda sakınılması gereken iki tehlike vardır. Bunlar kayırma ve taraf tutmadır. Birinin aleyhine ön yargılı olup adam kayırma yoluna gitmek oldukça kolaydır. Ayrıca toplumdaki yeri, kişiliği ya da zenginliği nedeniyle bir adamın tarafını tutmak da çok kolaydır. Bu nedenle Pavlos çok ciddi olarak Timoteus'u Tanrı'nın, Mesih İsa'nın ve seçilmiş meleklerin önünde bir olayı her yönüyle bilmeden yargılamaması ya da bir tartışmada taraftarlardan biri arkadaşı olduğu için diğer tarafa karşı bir tutum izlememesi konusunda uyarıyor. Her olay Tanrı'nın, Mesih İsa'nın ya da meleklerin önünde oluyormuş gibi yargılanmalıdır. Toplulukta disiplini ilgilendiren konularda adaletin eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekir. Kısacası Pavlos, toplulukta tarafsız olmamız gerektiğini söylüyor. Tarafsız, doğru ve adil. Yakup da aynı şeyi Yakup mektubunun ikinci bölümünde söylüyor. 1. Timoteus 5:22. Hiç kimsenin üstüne ivedilikle, aceleyle yani ellerini koymayasın. Ne de başkalarının günahlarına paydaş olasın. Kendini suçsuz sakla. Daha önce görevlilerin el konarak göreve atandıklarını öğrenmiştik. Kilisede önemli bir göreve atananlar üzerine el konulur, oruç tutularak onlar için dualar edilir. El koymak, değerli dinleyicilerimiz, bir dış uygulamadır. Yerel topluluğun onayını, birlikteliğini açıklayan bir iştir el koymak. Yoksa el koymakla bir güç ya da yetki aktarılıyor diye bir durum söz konusu değildir. Bu tamamen yanlıştır. El koymak, yerel topluluğun onayını, birlikteliğini açıklayan bir iştir. El koymak dediğimiz gibi sadece bir birlikteliktir. Bir onayı belirtir. Birisini göreve atıyorsunuz ve o göreve atadığınız kişinin arkasında olduğunuzu ve onu maddi ve manevi yönden desteklemeye hazır olduğunuzu bildiriyorsunuz. Göreve atanan kişinin bu işe atanmasını onaylamak, o kişiyi buna uygun görmek ve o kişinin arkasında durmak anlamına geliyor el koymak. Tek sözle söylemek gerekirse el koymanın anlamı özdeşleşmek demektir. Burada söylenmek istenen bunun aceleyle yeni iman etmiş birine yapılmaması gerektiğidir. Eğer genç bir imanlıyı bilgide derinleşmeden öğretmen konumuna getirirsek öğrettikleri de çok sağlıklı olmayacaktır. Topluluk Tanrı sözünün öğretildiği ve bireylerin imanlarının geliştiği bir yer olmalıdır değerli dinleyicilerimiz. Ne yazık ki bu alanda büyük eksiklikler vardır. Köpüren, duygularına kapılan, her ağzını açtığında sevgi hakkında konuşan kişiler vardır. Sevginin elbette ki toplulukta gösterilmesi gerekir ve şarttır da. Sevgi hakkında elbette ki konuşmak gerekir. Çünkü inandığımız Tanrı sevgidir. Ancak sevginin, değerli dostum, Tanrı sözüyle pekiştirilmesi gerekir. Bazı deneyimleri ruhsal olgunluğun ölçütü olarak alma yanılgısına çok çabuk düşüyoruz. Attan önce arabayı alıyoruz. Ölçüt Tanrı sözüdür. Deneyim bunu kanıtlayabilir. Ama ölçüt her zaman Tanrı sözüdür ve Tanrı sözü her zaman önde olmalıdır. Kutsal kitapla çelişkiye düşen bir deneyim Tanrı'dan değildir. Efes bölgesinde de çok sayıda genç inanlılar vardı ve ders almaları gerekiyordu. Genç Timoteos için öğretmenleri seçip Tanrı sözünü öğretmek üzere atamak ciddi bir işti. Başkalarının günahlarına ortak olma diyor Pavlos. Kendini temiz tut. Bu sözüyle Pavlos, Timoteos'a sakın sakın başkalarının günah ilişkisiyle uzlaşmaya varma diyordu. Başka deyişle, hiçbir zaman günaha ödün verme. Genç birinin öğretmesine engel ol, izin verme. Yeni ve genç inanlılardan öğretmen atama. Kimse de seni bu yeni inanlıyı öğretmenlik yaptırmaya ikna etmesin. Yaparsan ileride olabilecek her tür günaha ortak olursun. Seçip atayacağın öğretmenlerin Tanrı sözünde sağlam olup olmadıklarını iyice araştır. Sadece öğretmenler değil, bütün toplulukta hangi alanda olursa olsun görev yapan herkesi seçerken Tanrı sözünde sağlam olup olmadıklarını iyice araştır diyor. Öğretmenlerin, hizmet edenlerin, kilisede görevlilerin Tanrı sözünde büyümelerini sağla. Bundan böyle yalnızca su içme diyor Pavlos 1. Timoteus 5. bölüm 23. ayette. Midene ve ikide bir tutan hastalıklarına yararlı olması için biraz da şarap iç. Pavlos Timoteos'a burada kişisel bir öneride bulunuyor. midenden rahatsızlık çekmektesin. İkide bir tutan hastalıkların var. Bunlara karşı biraz şarap içebilirsin. Şunu iyice değerli dinleyicilerimiz anlamalıyız ki burada şarap bir içki olarak değil bir ilaç olarak sunuluyor. Bazı kişilerin günahları belirgindir diyor 1. Timoteus 5.24'te. Kendilerinden önce yargılanmaya gider. Kimininki ise geriden izler. Bazen Tanrı Mesih inanlısının günahını burada şimdiden yargılar. Tanrı çocuğunu hiç yargılamayacak diye bir kural yoktur. Evet, Tanrı çocuğunu sonsuz yargıyla yargılamaz. Çünkü Mesih aracılığıyla yeniden doğan Tanrı'ya gelen kimsenin kurtuluşu kesindir ve İsa Mesih o kimsenin bütün yargısını üzerine almıştır. İşte bu kayradır. Ama Tanrı kendi çocuğunu düzene sokmak için yargılar. Bunu yıllarca gözetledim ve Tanrı'nın gerçekten yargılayacağını gördüm. Yani baba sevdiği çocuklarını düzenceye koyar. Bazen de düzenceye koymak için çocuklarını döver. Sevgi bunu gerektiriyor. Bunu yıllarca gözetledim değerli dinleyicilerimiz. Tanrı çocuğunu sonsuz yargıyla yargılamaz ama onu düzene sokmak için yargılar. Rabbin sofrasına doğru şekilde yaklaşmayan Korintos inanlılarına Pavlus şunları yazdı. İşte bu nedenle birçoklarınız zayıf ve hastadır. Bazılarınız da ölmüştür. Pavlus o sırada da bazılarının Tanrı tarafından yargılanmakta olduğunu söylüyordu. Kimi gerçekten hasta, başkaları Tanrı'nın yargılamasından ölmüşlerdir. Pavlus şöyle devam etti. Eğer kendi kendimizi yargılasaydık, yargılanmazdık. Bir imanlı günah işlediğinde kendini yargılayabilir. Bu yalnızca günah için üzülmesi anlamına gelmez. Onu halletmek durumundadır. Birini üzdüyse özür dilemeli ve o günahtan uzaklaşmalıdır. Bunları yapmazsa kendisini yargılamamış demektir. Başka deyişle Mesih imanlısı günah işlerse kendini yargılayabilir. Bu sadece günahı yüzünden üzülmesi, pişman olması anlamına gelmez. Aynı zamanda günahı yüzünden oluşan sorunları, zararları da telafi etmelidir. Günahın sonuçlarını yoluna koymalıdır. Birini yaraladıysa onu halletmeli. Birinin malını çaldıysa onun zararını karşılamalıdır. Yani geriye vermelidir aldıklarını ve yaptıklarından tövbe edip özür dilemelidir. Bunları yapmazsa o zaman kendisini yargılamadı demektir. Mesih imanlısı her zaman durum ne olursa olsun sevgi doğruluk ilkesinde yaşamalıdır. Sözde değil bunları hayatında da uygulamalıdır. 1. Korintoslara şöyle devam eder. Dünya ile birlikte yargılanmayalım diye Rab bizi yargılayıp terbiye ediyor. Dünya günah işliyor ve Tanrı yargılıyor dostum. Bir imanlı bu şekilde de devam edemez. Ya kendini yargılayacaktır ya da Tanrı onu yargılayacaktır. Kendinizi yargılarsanız konu halledilmiş olur. Burada kendimizi yargılamak dediğim gibi yukarıdaki olaylar. Az önce saydığım durumlar ve buna benzer konulardır. Yani birini üzdüyse, birini yaraladıysa, birinin malını çaldıysa, devletten vergi kaçırdıysa bunları halletmelidir, itiraf etmelidir, tövbe etmelidir ve bunlardan uzaklaşmalıdır. Eğer kişi bunu yapıyorsa konu halledilmiş olur. Değilse Rab yargılayacaktır. Bazen bu yargı burada hemen gelir. Hemen olmasa da Mesih'in yargı kürsüsüne çıktığımızda olacaktır. 1. Timoteus 5.25'te de şöyle okuyoruz. Tıpkı bunun gibi iyi işlerde belirgindir. Belirgin olmazsa bile gizli kalmaları olanaksızdır. Aynı ilke iyi işler için de kullanılır. Mesih imanlısını Tanrı ileride ödüllendirecektir. Ama bazen Tanrı çocuğunu yeryüzünde de bereketler. Başkalarının da ödüllerini almak için onun huzurunda oluncaya dek beklemesi gerekir. Sayılı Mesih inanlısının durumu bu ikinci yerdedir. Yani onun ödülü, gerçek bereketi ileridedir. İnanlı Rabbin huzuruna çıktığında ödülünü alacaktır değerli dostum.